Ayrım 4.
Sessizce ilerledi. Hiçbir şeye pişman değildi. Yarın ölecekse Tanrı onun geleceğini değiştirmek istemediği için ölecekti. Ama Boğaz'ı geçtikten sonra, Billuriye dükkanında çalıştıktan sonra, çölü ve Fatima'nın gözlerini tanıdıktan sonra da ölebilirdi. Uzun zaman önce ülkesinden ayrıldığından bu yana her gününü yoğun bir şekilde yaşamıştı. Ertesi gün ölecek olursa gözleri açık gitmezdi. Çünkü gözleri öteki çobanların gözlerinden çok daha fazlasını görmüştü ve bundan gurur duyuyordu. Birden bir gürleme duydu ve görülmemiş şiddette esen bir rüzgarın etkisiyle ansızın yere yuvarlandı. Çevreyi neredeyse ay ışığını örten bir toz bulutu kapladı. Karşısında dev boyutlu bir kır at, ürkütücü bir kişnemeyle şaha kalktı. Olan biteni pek az görüyordu ama toz bulutu dağılınca o zamana kadar duymadığı müthiş bir korkuya kapıldı. Atın binicisi siyahlar giyinmiş bir adamdı. Sol omzunda bir şahin vardı. Başına bir türban takmıştı ve yüzündeki peçeden yalnızca gözleri görünüyordu. Çölün habercisi olabilirdi ama herhangi bir dünyalıdan çok daha güçlü bir kişiliği vardı. Tuhaf süvari, eğrine asılı duran kavisli kocaman kılıcını kınından çıkardı. Çelik ay ışığında parıldadı. Atmacaların uçuşunu yorumlamaya kim cesaret etti diye sordu. Sesi öylesine gürledi ki sanki Alfayom'un 50 bin hurma ağacı tarafından yankılandı. Ben cesaret ettim dedi delikanlı. Ve hemen imansızları kır atının ayakları altında ezen ermiş Santiago Matmaros'un heykelini anımsadı. Süvari ermiş Santiago Matmaros'a benziyordu. Ancak şimdi durum tersineydi. Ben cesaret ettim diye yineledi delikanlı ve başını eğerek kılıç darbesine hazırlandı. Evrenin ruhunu hesaba katmadığınız için birçok insanın hayatı kurtulacak. Ne var ki birden inmedi kılıç. Süvarinin eli ağır ağır indi ve kılıcın ucu delikanlının alnına dokundu. Kılıç öylesine keskindi ki bir damla kan belirdi. Süvari taş gibi kımıldamadan duruyordu. Delikanlı da öyle. Aklına kaçmak bile gelmemişti. Yüreğinin derinliklerinden garip bir neşe yayıldı içine. Kişisel menkıbesi için ölecekti ve Fatima için. Uzun sözün kısası, simgeler doğruyu söylemişti. İşte düşman ile karşı karşıya bulunuyordu ve madem ki evrenin bir ruhu vardı, öyleyse ölüm vız gelir tırıs giderdi. Kısa bir süre sonra onun parçası olacaktı ve yarın düşman da onun parçası olacaktı. Yabancı kılıcın ucunu hala delikanlının alnında tutuyordu. Kuşların uçuşunu neden yorumladın? Ben yalnızca kuşların anlatmak istedikleri şeyi okudum. Vaha'yı kurtarmak istiyorlar. Siz ve sizinkiler hepiniz öleceksiniz. Vaha'nın adamları sizden daha fazla. Kılıcın ucu hala delikanlının alnında duruyordu. Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın yazdığı yazgıyı değiştirmeye kalkıyorsun? Allah orduları yarattı ama o kuşları da yarattı. Allah bana kuşların dilini öğretti. Her şey aynı el tarafından yazılmıştır dedi delikanlı devecinin sözlerini anımsayarak. Sonunda süvari kılıcını geri çekti. Delikanlı içinde bir rahatlama hissetti ama kaçamıyordu. Kehanetlerine dikkat et. Bir şey yazılmışsa bundan kurtulmak imkansızdır. Ben sadece bir ordu gördüm dedi delikanlı. Bir savaşın sonucunu görmedim. Süvari delikanlının yanıtından hoşnut kalmış gibiydi. Ama kılıcını hala elinde tutuyordu. Bir yabancı, yabancı bir ülkede ne yapıyor diye sordu. Kişisel menkıbemi arıyorum. Senin anlayabileceğin bir şey değil. Süvari kılıcını kınına soktu ve omuzundaki şahin tuhaf bir çığlık attı. Delikanlı sakinleşmeye başladı. Cesaretini sınavdan geçirmem gerekiyordu dedi süvari. Cesaret, evrenin dilini arayan bir kimse için en büyük erdemdir. Delikanlı şaşırmıştı. Bu adam pek az insanın bildiği şeylerden söz ediyordu. Asla gevşeklik göstermemeli, çok uzaklardan gelinse bile diye sürdürdü konuşmasını. Çölü sevmek gerekir ama hiçbir zaman ona tamamen bel bağlamamalı. Çünkü çöl insanlar için bir denek taşıdır. Hepsinin adımlarını hisseder ve dalga geçeni öldürür. Sözleri yaşlı kralın sözlerini andırıyordu. Savaşçılar gelirse ve başın güneş battıktan sonra hala yerinde duruyorsa beni görmeye gel dedi süvari. Biraz önce kılıcı tutan el bir kırbacı kavradı. At yeniden şahlanarak bir toz bulutu kaldırdı. Nerede oturuyorsunuz diye haykırdı delikanlı süvari uzaklaşırken. Kırbaçlı el güney yönünü işaret etti. Delikanlı böylece simyacı ile tanışmış oluyordu. Ertesi sabah Alfayom hurma ağaçlarının ortasında 2000 silahlı adam vardı. Daha güneş başucu noktasına yükselmeden ufukta 500 savaşçı göründü. Süvariler vahaya kuzeyden girdiler. Görünüşte sanki barışçı bir seferdi ama silahları beyaz maşlakların altına gizlemişlerdi. Ama vahanın ortasında bulunan büyük çadırın yanına gelince palalarını ve tüfeklerini ortaya çıkardılar ve boş çadıra saldırdılar. Vahanın adamları çöl süvarilerini çembere aldılar. Yarım saat içinde ortalığa 499 ceset dağılmıştı. Çocuklar hurmalığın öteki ucunda bulunuyorlardı ve hiçbir şey görmediler. Kadınlar çadırlarında kocaları için dua ediyorlar ve onlar da hiçbir şey görmediler. Ortalığa yayılmış cesetler olmasaydı, Vaha'nın gündelik olağan hayatı yaşandığı söylenebilirdi. Yalnızca bir savaşçıya dokunulmadı. Saldırganlar birliğinin komutanıydı o. Akşamleyin kabile reisinin huzuruna çıkartıldı. Ona geleneği neden çiğnediğini sordular. Adamlarının aç ve susuz olduğunu, günlerce süren savaş sonunda yorgun düştüklerini ve bu yüzden yeniden savaşabilmek için bir vahayı ele geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Vahanın baş reisi savaşçılar için üzüldüğünü, ancak koşullar ne olursa olsun geleneğe saygı göstermek gerektiğini bildirdi. Çölde değişen tek şey vardır, rüzgar estiği zaman kumullar. Sonra baş reis, düşman reisi onur kırıcı bir ölüme mahkum etti. Boynu vurulmak ya da kurşuna dizilmek yerine kuru bir hurma gövdesine asıldı adam. Cesedi çöl rüzgarında sallanmaya bırakıldı. Kabile reisi yabancı genci toplantı yerine çağırdı ve ona 50 altın lira verdi. Sonra bir kez daha Yusuf'un Mısır'da başına gelenleri anımsattı ve delikanlıdan bundan böyle Vaha'nın müşaviri olmasını istedi. Güneş tamamen batıp da ilk yıldızlar çıkmaya başlayınca, dolunay olduğu için çok parıldamıyorlardı, delikanlı güney yönünde yürümeye başladı. Ve o tarafta yalnızca bir tek çadır vardı ve oradan geçmekte olan Arapların söylediklerine bakılırsa cinlerin istilasına uğramıştı burası. Ama delikanlı orada oturup uzun süre bekledi. Ay iyice yükselince simyacıyı gördü. Omuzunda iki ölü atmaca vardı. "Ben buradayım," dedi delikanlı. "Buraya gelmemeliydiniz," diye yanıtladı simyacı. "Yoksa kişisel menkıbeniz mi buraya getirdi sizi?" Kabileler arasında bir savaş vardı. Çölü geçmek olanaksızdı. Simyacı attan indi ve kendisiyle birlikte gelmesi için delikanlıya işaret etti. Şatafatıyla peri masallarını çağrıştıran merkez çadırın dışında, Vaha'da gördüğü öteki çadırlara benzeyen bir çadırdı. Gözleriyle simyacılık aletleri, simya ocakları araştırdı ama böyle bir şey göremedi. Yalnızca birkaç kitap dizisi, bir yemek fırını ve gizemli desenlerle işlenmiş halılar vardı. "Sen otur, ben çay yapacağım," dedi simyacı ve "bu atmacaları birlikte yiyeceğiz." Delikanlı bunların önceki gün görmüş olduğu atmacalar olup olmadığını düşündü ama hiçbir şey söylemedi bu konuda. Simyacı ateş yaktı ve bir süre sonra çadıra nefis bir et kokusu yayıldı. Nargile kokusundan da hoştu bu koku. "Beni neden görmek istiyordunuz?" diye sordu delikanlı. "İşaretler yüzünden," diye yanıtladı simyacı. "Rüzgar bana senin geleceğini söyledi ve yardıma ihtiyacın olacakmış." "Hayır, sözünü ettiğiniz ben değilim. Öteki yabancı, İngiliz. Sizi o arıyordu. Beni bulmadan önce başka şeyler bulması gerekecek onun. Ama şimdi iyi yolda. Çöle bakmaya başladı. Ya ben? Bir şey istediğimiz zaman düşümüzü gerçekleştirmemiz için bütün evren işbirliği yapar," dedi simyacı, yaşlı kralın sözlerini tekrarlayarak. Delikanlı anladı. Demek ki onun kişisel menkıbesine götürmek için bir başkası çıkmıştı yoluna. "Demek ki bana öğreteceksiniz." "Hayır, bilinmesi gereken ne varsa biliyorsun artık. Ben sadece hazinene giden yolda sana kılavuzluk edeceğim." "Kabileler arası savaş var," diye tekrarladı delikanlı. "Ama ben çölü tanıyorum. Ben hazinemi çoktan buldum. Bir devem var, billuriye dükkanından kazandığım para var, 50 altın liram var, ülkemde belki de zengin biri sayılabilirim. Ama bunlar piramitlerin yanında bulunanların karşısında hiç kalır. Fatima var, kazandığım her şeyden daha büyük bir hazine. O da piramitlerin yanında değil." Atmacaları sessizce yediler. Simyacı bir şişe açıp konuğunun bardağına kırmızı renkli bir sıvı koydu. Şaraptı ve ömrü boyunca hiç içmediği en güzel şaraplardan biri. Ama şarabı şeriat yasaklamıştı. "Kötülük," dedi simyacı, "insanın ağzından giren şeyde değildir. Kötülük oradan çıkandadır." İçince kendini tam anlamıyla iyi hissetmeye başladı delikanlı. Ama simyacı biraz korkutuyordu onu. Çadırdan dışarı çıkıp yıldızları sönükleştiren ay ışığını seyretmeye koyuldular. "İç ve keyiflen biraz," dedi delikanlının giderek neşelendiğini saptayan simyacı. Savaşa gitmeden bir savaşçı nasıl dinleniyorsa sen de dinlen. Ama unutma ki yüreğin hazinenin bulunduğu yerdedir. Ve çıktığın yolda keşfettiğin şeyin bir anlamı olması için hazineni mutlaka bulmak zorundasın. Yarın deveni satıp bir at al. Haindir develer. En küçük bir yorgunluk belirtisi göstermeden binlerce fersah yol alırlar. Ve sonra birden dizüstü çöküp ölürler. Oysa atlar yavaş yavaş yol alırlar. Ve sen onlardan neler isteyeceğini ve ne zaman öleceklerini bilirsin. Ertesi akşam simyacının çadırının önüne bir atla geldi delikanlı. Bir süre sonra simyacı göründü. O da ata binmişti. Sol omuzunda bir şahin vardı. Çölde bana hayatı göster dedi simyacı. Çölde hayatın bulunduğu yeri bulabilen çöldeki hazineleri de keşfedebilir. Ay aydınlığında çölün kumlarında yola koyuldular. Bilmem ki çölde hayatın bulunduğu yere ulaşabilecek miyim diye düşündü delikanlı. Henüz çölü tanımıyorum. Bu düşüncesini dönüp simyacıyı açmak istedi ama ondan korkuyordu. Daha önce gökyüzünde atmacaları gördüğü taşlık bölgeye geldiler. Şimdi her şeye sessizlik ve rüzgar egemendi. Çölde hayatın işaretlerini çözmeyi beceremiyorum dedi genç adam. Onun var olduğunu biliyorum ama onu bulmayı başaramıyorum. Hayat hayatı çeker diye yanıtladı simyacı. Ve delikanlı onun ne demek istediğini anladı. Bunun üzerine hemen atının dizginlerini saldı ve at taşların ve kumların arasında kendi bildiğince dört nala ilerlemeye başladı. Simyacı onu sessizce izliyordu. Böylece delikanlının atı yarım saat yol aldı. Artık ikisi de Vaha'nın hurma ağaçlarını göremiyorlardı. Artık yalnızca şu benzersiz ay aydınlığı ve onun gümüş gibi parlattığı kayalar vardı. Birden şimdiye kadar hiç gelmediği bir yerde atının yavaşladığını hissetti delikanlı. Burada hayat var dedi simyacıya. Ben çölün dilini bilmiyorum ama atım hayatın dilini biliyor. Atlarından indiler. Simyacı hiçbir şey söylemedi. Sessizce ilerleyerek taşlara bakmaya başladı. Birden durdu ve büyük bir dikkatle eğildi. Taşların arasında bir delik vardı yerde. Simyacı elini deliğe soktu, sonra omuzuna kadar bütün kolunu. Deliğin içinde bir şey kımıldadı ve simyacının harcadığı çabaya tanıklık eden gözleri, delikanlı yalnızca gözlerini görüyordu onun, kısıldı. Kolu deliğin içinde bulunan bir şeyle boğuşuyor gibiydi. Ve birden delikanlıyı korkutan bir hareketle kolunu çekti. Simyacı ve hemen ayağa kalktı, elinde kuyruğundan yakaladığı bir yılan vardı. Delikanlı da sıçradı ama geriye doğru. Yılan çılgınca debeleniyor, çıkardığı sesler ve ıslığı çölün sessizliğinde yankılanıyordu. Bir gözlüklü kobra yılanıydı bu ve zehiri bir insanı birkaç dakika içinde öldürebilirdi. Zehire dikkat diye düşündü delikanlı ama elini deliğe sokmuş olan simyacıyı çoktan ısırmıştı yılan. Buna karşın yüzü son derece sakindi simyacının. Simyacı 200 yaşındadır demişti İngiliz. Çölün yılanlarına karşı nasıl davranması gerektiğini biliyor olmalıydı. Delikanlı arkadaşının atının yanına gittiğini, hilal biçimli uzun kılıcını aldığını, bununla yere bir daire çizdiğini ve sürüngenin birden donup kaldığını gördü. Korkma dedi simyacı, çizginin dışına çıkamaz. Çöldeki hayatı keşfettim. Benim için gerekli olan işaretti. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü piramitler çölün ortasındadır. Delikanlı piramitler konusunda hiçbir şey duymak istemiyordu. Dün akşamdan bu yana yüreği sıkıntılı ve kederliydi. Hazineyi aramayı sürdürmek aslında Fatima'dan ayrılmak zorunda kalmak demekti. Çölde sana kılavuzluk edeceğim dedi bu sırada simyacı. Ben Vaha'da kalmak istiyorum dedi delikanlı. Fatima ile karşılaştım ve benim için hazineden daha değerli Fatima. Fatima bir çöl kızıdır. Erkeklerin geri dönmek üzere gitmek zorunda olduklarını bilir. O çoktan buldu hazinesini. Seni buldu. Şimdi senin de kendi aradığın şeyi bulmanı bekliyor. Peki kalmaya karar verirsem? Vaha müşaviri olacaksın. Epeyce koyun ve deve alacak kadar param var. Fatima ile evleneceksin ve ilk yılı mutlu yaşayacaksınız. Çünkü sevmeyi öğreneceksin ve 50.000 hurma ağacını tek tek tanıyacaksın. Nasıl geliştiklerini göreceksin ve sana dünyanın durmadan değiştiğini gösterecekler. Bir süre sonra işaretleri giderek daha iyi yorumlayacaksın. Çünkü çöl hocaların hocasıdır. İkinci yıl bir hazine vardı diye hatırlayacaksın. İşaretler ısrarla ondan söz etmeye başlayacaklar ve sen bunları görmezden ve duymazdan gelmeye çalışacaksın. Bilgilerini yalnızca Vaha ve sakinlerinin iyiliği için kullanacaksın. Reisler bundan dolayı sana minnet duyacaklar. Develer sana para ve güç taşıyacaklar. Üçüncü yıl işaretler sana hazinenden ve kişisel menkıbenden söz etmeyi sürdürecekler. Gece ve gündüz Vaha'da dolaşıp duracaksın ve Fatima kendisi yüzünden yoluna devam edemediğin için kederli bir kadın olacak. Ama sen onu sevmeyi sürdüreceksin ve o da seni sevecek. Onun senden kalmanı istemediğini hatırlayacaksın. Çünkü çöl kadını kocasının dönüşünü beklemeyi bilir. Bu yüzden ona kızmayacaksın. Ama belki de yoluna devam etmen, Fatıma'ya olan aşkına daha çok güvenmen gerektiğini düşünerek çölün kumlarında, hurma ağaçlarının arasında durmadan yürüyeceksin. Çünkü vahada kalma nedeninin aslında bir daha geri dönmemek korkundur yalnızca. Ve işte o zaman işaretler sana hazinenin ebediyen toprağa gömülü kaldığını söyleyecekler. Dördüncü yıl kendilerini dinlemediğin için işaretler yüz çevirecekler sana. Kabile reisleri bu durumu anlayacaklar ve müşavirlik görevinden azledileceksin. Deve sürüleri ve mal mülk sahibi zengin bir tüccar olacaksın o zaman. Ama bundan sonraki günlerini kişisel menkıbeni gerçekleştirememiş olduğunu ve bunu yapmak için vaktin çoktan geçtiğini düşünerek hurmalıkta ve çölde dolaşıp duracaksın. Aşkın bir erkeğin kendi kişisel menkıbesinin peşinden gitmesine engel olmadığını anlaman gerekiyor. Böyle bir şey söz konusu olduğu zaman bil ki evrenin dilini konuşan aşk değildir bu. Yani gerçek aşk değildir. Simyacı kuma çizdiği çemberi sildi ve kobra hemen uzaklaşıp taşların arasına girdi. Delikanlı her zaman Mekke'ye gitmek istemiş olan bir lüriye tüccarı ile bir simyacıyı arayan İngiliz'i düşünüyordu. Çöle güvenen kadını düşünüyordu. Çöl sevmek istediği erkeği bir gün getirmişti ona. Atlarına bindiler. Bu kez delikanlı izliyordu simyacıyı. Rüzgar vahanın gürültülerini taşıyordu kulaklarına. Delikanlı Fatıma'nın sesini duymaya çalışıyordu. O gün savaş yüzünden kuyuya gitmemişti. Ama geceleyin bir çemberin içinde hareketsiz duran yılana bakarlarken omuzunda şahin taşıyan garip süvari aşktan ve hazineden, çöl kadınlarından ve kişisel menkıbesinden söz etmişti. Sizinle gideceğim dedi delikanlı ve birden içinde büyük bir huzur hissetti. Yarın güneşten önce yola çıkacağız. Simyacının tek yanıtı bu cümle oldu. Delikanlı o gece uyuyamadı. Güneş doğmadan önce çadırda kendisiyle birlikte kalan çocuklardan birini uyandırdı ve ondan Fatıma'nın oturduğu yeri göstermesini istedi. Birlikte çıkıp oraya gittiler. Delikanlı çocuğun kılavuzluğuna karşılık ona bir koyun almaya yetecek kadar para verdi. Sonra genç kızın uyuduğu yeri bulmasını, onu uyandırmasını ve dışarıda kendisini beklediğini söylemesini rica etti. Genç Arap kendisine söyleneni yaptı ve buna karşılık bir başka koyun satın almasına yetecek kadar para aldı. Şimdi bizi yalnız bırak dedi çocuğa. Vaha müşavirine yardım ettiği için gurur duyan ve koyun alacak parası olduğu için mutluluktan uçan çocuk tekrar uyumak üzere çadırına döndü. Fatıma çadırın kapısında göründü. Birlikte hurma ağaçlarının arasına yürüdüler. Delikanlı yaptıklarının geleneğe aykırı olduğunu biliyordu ama şimdi bunun hiçbir önemi yoktu. Ben gidiyorum dedi ve geri geleceğimi bilmeni istiyorum. Seni seviyorum çünkü. Hiçbir şey söyleme diyerek sözünü kesti Fatıma. İnsan sevdiği için sever. Aşkın hiçbir gerekçesi yoktur. Ama gene de yanıtladı delikanlı. Seni seviyorum. Çünkü bir düş gördüm, sonrası bir krala rastladım, bir lüriye sattım, çölü geçtim, kabileler savaşa tutuştular ve bir simyacının oturduğu yeri öğrenmek için bir kuyunun yanına geldim. Seni seviyorum çünkü bütün evren sana ulaşmam için işbirliği yaptı. Kucaklaştılar. Bedenleri ilk kez birbirine dokunuyordu. Geri döneceğim dedi bir kez daha delikanlı. Önceleri çöle baktığım zaman içimde bir arzu duyardım. Şimdi içimde umut olacak. Babam bir gün gitti ama daha sonra anneme geri döndü ve ne zaman gitse geri dönüyor. Bundan başka bir şey konuşmadılar. Hurmalıkta biraz yürüdüler. Delikanlı genç kızı çadırının kapısına kadar götürdü. Baban annene nasıl dönüyorsa ben de geri döneceğim dedi ona. Fatıma'nın gözlerine yaş dolduğunu fark etti. Ağlıyor musun? Ben bir çöl kadınıyım diye yanıtladı yüzünün ifadesini değiştirerek. Ama her şeyden önce bir kadınım ben. Fatıma çadırına girdi. Kısa bir süre sonra güneş doğacaktı. Güneş doğunca yıllardır yapmaya alıştığı şeyleri yapmak için dışarı çıkacaktı ama her şey değişmişti. Delikanlı vahadan ayrılmıştı ve vahanın anlamı daha düne kadar sahip olduğu anlamı olmayacaktı artık. Gezginlerin uzun bir yolculuktan sonra ulaşınca mutlu oldukları 50 bin hurma ağaçlı, 300 kuyulu vaha değildi artık burası. Vaha bugünden sonra bir boş mekan olacaktı onun için. Bugünden sonra çöl vahadan daha çok önem kazanacaktı. Hazinesini ararken delikanlının kendisine hangi yıldızı kılavuz seçtiğini düşünerek ve çöle bakarak vakit geçirecekti. Delikanlıya rüzgarla öpücükler gönderiyor ve rüzgarın onun yüzüne dokunacağı ve kendisinin hayatta olduğunu, düşlerin ve hazinelerin peşinde yoluna devam eden, cesur bir erkeği bekleyen bir kadın gibi onu beklediğini, ona söyleyeceğini umuyordu. Bugünden sonra çöl bir tek şeyin simgesi olacaktı, ona dönüş umudunun. Arkada bıraktığın şeyleri düşünme, dedi simyacı, atlarıyla çölün kumlarında ilerlerken. Her şey evrenin ruhuna kazınmıştır ve ebediyen orada kalacaktır. İnsanlar gitmekten çok geri dönüşü hayal ediyorlar, dedi çölün sessizliğine yeniden alışmış olan delikanlı. Bulduğun şey saf madenden de yapılmışsa hiçbir zaman çürümeyecektir ve oraya bir gün geri döneceksin. Bir yıldız patlaması gibi bir anlık ışıktan başka bir şey değilse o zaman geri dönüşünde hiçbir şey bulamayacaksın. Gene de en azından bir ışık patlaması görmüş olacaksın. Yalnızca bu bile yaşamış olmanın zahmetine değer. Adam simya diliyle konuşuyordu ama yol arkadaşının Fatima'yı ima ettiğini biliyordu delikanlı. İnsanın geride bırakmış olduklarını düşünmemesi olanaksızdı. Çöl hemen hemen hiç değişmeyen görünümüyle sürekli olarak düşlerle besleniyordu. Hurma ağaçları, kuyular ve sevdiği kadının yüzü delikanlının gözünün önünden gitmiyordu. İngiliz ve laboratuvarı, bir hoca olan ama bunu bilmeyen deveci de gözünün önünden gitmiyordu. Belki de simyacı hiç aşık olmamıştır diye düşündü. Omuzunda Şahin'le simyacı önden gidiyordu. Şahin çölün dilini tam anlamıyla biliyordu ve mola verdiklerinde simyacının omuzundan uçup yiyecek aramaya gidiyordu. İlk gün bir tavşan getirdi, ertesi gün iki kuş. Akşamları yaygılarını yere seriyor ama ateş yakmıyorlardı. Geceleri soğuk olan hava, ay gökyüzünde küçüldükçe daha karanlık oluyordu. Bir hafta boyunca sessizlik içinde ilerlediler. Savaşın içine düşmemek için alınması gereken önlemler dışında hiçbir şey konuşmuyorlardı. Kabileler arasındaki savaş sürüyordu. Kimi zaman rüzgarın getirdiği kanın yavan kokusunu duyuyorlardı. Demek ki yakınlarda bir savaş olmuştu ve rüzgar gözlerinin görmediği şeyleri her zaman göstermeye hazır olan işaretlerin dilinin varlığıyla delikanlıyı anımsatıyordu. Yolculuklarının 7. gününün akşamı her zamankinden daha erken konaklamaya karar verdi simyacı. Şahin av avlamaya gitti. Simyacı kırbasını çıkartıp delikanlıya su verdi. İşte kısa bir süre sonra yolculuğun sona erecek, dedi. Kişisel menkıbenin izinden gittin, kutlarım seni. Ama bana hiçbir şey söylemeden kılavuzluk ediyorsunuz. Bildiklerinizi bana öğreteceğinizi sanıyordum. Bir süre önce elinde simya kitapları olan biriyle birlikte çölde yolculuk yaptım. Ama hiçbir şey öğrenemedim. Bir tek öğrenme yöntemi vardır, diye yanıtladı simyacı. Eylem yöntemi. Bilmen gereken her şeyi sana yolculuk öğretti. Öğrenmen gereken bir tek şey kaldı. Delikanlı bunun ne olduğunu öğrenmek istedi ama Şahin'in dönüşünü gözetleyen simyacı gözlerini ufuğa dikti. Size neden simyacı diyorlar? Simyacıyım da ondan. Peki altın arayıp da bulmayı beceremeyen öteki simyacılar neden başaramıyorlar bu işi? Altın aramakla yetiniyorlar. Menkıbelerinin kendini yaşamak istemeksizin, kişisel menkıbelerinin hazinesini arıyorlar. Bilmem gereken daha ne var, diye sordu delikanlı. Ama gözlerini ufuktan ayıramıyordu simyacı. Bir süre sonra Şahin bir avla döndü. Alevlerin ışığını kimsenin görmemesi için bir çukur kazıp içinde ateş yaktılar. Bir simyacı olduğum için simyacıyım ben, dedi yemeklerini hazırlarken. Bu bilimi atalarımdan öğrendim ki onlar da kendi atalarından öğrenmişlerdi bunu. Ve dünyanın yaratılışından bu yana bu böyledir. O sıralarda bütün büyük yapıt bilimi küçük bir zümrütün üzerine yazılabilirdi. Ama insanlar basit şeyleri önemsemediler ve kitaplar, yorumlar ve felsefi incelemeler yazmaya başladılar. Üstelik en iyi yöntemi kendilerinin bildiklerini ileri sürmeye kalkıştılar. Zümrüt levhada ne yazıyordu, diye delikanlı sordu. Simyacı bunun üzerine kuma bir şeyler çizmeye başladı ve bu işi 5 dakikadan fazla sürmedi. Simyacı çizmeyi sürdürürken delikanlı yaşlı kralı ve ona rastladığı alanı anımsıyordu. Sanki aradan çok uzun yıllar geçmiş gibiydi. Zümrüt levhanın üzerinde yazılı olan işte buydu, dedi simyacı işini bitirdiği zaman. Delikanlı yaklaşıp kumun üzerinde yazılı olanları, sözcükleri okudu. Bir şifre bu, dedi. Zümrüt levha yüzünden biraz hayal kırıklığına uğramış olan delikanlı, sanki İngiliz'in kitaplarında da yazıyordu böyle bir şey. Hayır, diye yanıtladı simyacı. Atmacaların uçuşuna benzer bu. Yalnızca akılla anlaşılması olanaksızdır. Zümrüt levha doğrudan doğruya evrenin ruhuna giden bir geçittir. Bilgeler, doğal dünyanın cennetin bir görüntüsünden ve bu suretinden başka bir şey olmadığını anladılar. Tek gerçek şudur ki, var olan bu dünya, bundan daha mükemmel bir dünyanın var olduğunun güvencesidir. Tanrı bu dünyayı, insanlar görülen nesneler aracılığıyla, manevi öğretileriyle, bilgisinin mucizelerini anlayabilsinler diye yarattı. Ben buna eylem diyorum. Benim zümrüt levhayı anlamam gerekir mi diye sordu delikanlı. Belki bir simya laboratuvarında olsaydın, şimdi zümrüt levhayı öğrenme yönteminin en iyisini incelemenin tam sırasıydı. Ama çöldesin şimdi. Öyleyse en iyisi çölün içine dal. Dünyayı ve aynı zamanda yeryüzünde olan herhangi bir şeyi anlamana yardımcı olur. Çölü anlamaya bile ihtiyacın yok. Bir tek kum tanesini seyretmen yeter. O zaman orada evrenin bütün harikalarını göreceksin. Çölün içine dalmak için ne yapmalıyım? Kendi yüreğini dinle. Yüreğin her şeyi bilir. Çünkü evrenin ruhundan gelmektedir ve bir gün oraya geri dönecektir. Sessizce 2 gün daha yol aldılar. Simyacı en şiddetli savaşların olduğu yere yaklaştıkları için çok daha dikkatli davranıyordu. Ve delikanlı var gücüyle yüreğini dinlemeye çalışıyordu. Bu yüreği dinlemek öyle kolay bir iş değildi. O zamanlar hep yola çıkmaya hazır, tetikte beklerdi. Ama gel gör ki şimdi ne pahasına olursa olsun varmak istiyordu. Yüreği kimi zaman içi özlem dolu öyküler anlatıp duruyordu uzun süre. Kimi zaman da çölde, güneşin doğuşu karşısında heyecanlanıyor ve delikanlıyı gizli gizli ağlatıyordu. Ona hazineden söz ettiği zaman hızlı hızlı çarpıyor ama delikanlının gözleri çölün sonsuz ufkunda yittiği zaman da yavaşlıyordu. Ama delikanlı, simyacı ile tek bir sözcük konuşmasa da bu yürek hiç susmuyordu. Yüreğimizi neden dinlemeliyiz diye sordu mola verdikleri akşam. Çünkü yüreğin neredeyse hazinen de oradadır. Yüreğim sıkıntılı, çalkantılı dedi delikanlı. Düşler görüyor, heyecanlanıyor ve bir çöl kızına aşık. Bana bir yığın şey soruyor. Çöl kızını düşündüğüm zaman geceler ve gündüzler boyu beni uykusuz bırakıyor. Ne âlâ, demek ki yüreğin canlı. Onun söylediklerini dinlemeye devam et. Bunu izleyen 3 gün boyunca birçok savaşçıyla karşılaştılar. Ufukta da başka savaşçılar gördüler. Delikanlının yüreği korkudan söz etmeye başladı. Evrenin ruhundan duyduğu öyküleri anlatıyordu delikanlıya. Hazinelerini aramaya çıkan ama onları hiçbir zaman bulamayan insanların öyküleriydi bunlar. Kimi zaman da hazinesine hiçbir zaman ulaşamayacağı ya da çölde ölebileceğini düşüncesiyle korkutuyordu delikanlıyı. Ya da bazen gönlünün sultanına rastladığı ve bir yığın altın lira kazanmış olduğu için şimdi hoşnut olduğunu söylüyordu delikanlıya. Yüreğim bir hain dedi delikanlı simyacıyı atlarını biraz dinlendirmek için durduklarında. Devam etmemi istemiyor. Ne âlâ diye yanıtladı simyacı. Bu da yüreğinin diri olduğunu gösteriyor. Şimdiye kadar elde etmeyi başardığın şeyleri bir düşle, değiş tokuş etmekten korkması kadar doğal ne var? Öyleyse neden yüreğimi dinlemek zorundayım? Çünkü onu susturmayı hiçbir zaman başaramazsın. Hatta onu dinlemiyormuş gibi yapsan da o gene oradadır, göğsündedir. Hayat ve dünya hakkında ne düşündüğünü sana tekrarlamayı sürdürecektir. Bir hain olsa da mı? İhanet senin beklemediğin bir darbedir. Ama sen yüreğini tanıyacak olursan sana baskın yapmayı hiçbir zaman başaramayacaktır. Çünkü onun düşlerini ve arzularını tanıyacaksın ve onları hesaba katacaksın. Hiç kimse kendi yüreğinden kaçamaz. Bu nedenle en iyisi onun söylediklerini dinlemek. Böylece kendisinden beklemediğin bir darbeyi kesinlikle indirmeyecektir sana. Delikanlı çölde yol alırlarken yüreğini dinlemeyi sürdürdü. Onun kurnazlıklarını, onun hilelerini öğrendi ve sonunda onu olduğu gibi kabul etti. Bunun üzerine korkmayı bıraktı, geri dönme isteğini geride bıraktı. Çünkü bir akşam yüreği ona mutlu olduğunu söylemişti. Biraz şikayet edecek olursam diyordu yüreği, bu yalnızca benim bir insan yüreği olmamdandır ve insanların yürekleri böyle olur. Ulaşmaya layık olamadıklarını ya da ulaşamayacaklarını sandıkları için büyük düşlerini gerçekleştirmekten korkarlar. Dirilmemek üzere sona ermiş aşklar olağanüstü olabilecek ama olamayan anlar keşfedilmesi gereken ama sonsuza dek kumların altında kalan hazineler daha aklımıza gelir gelmez bizler, yürekler hemen ölürüz. Çünkü böyle bir durumla karşılaşınca ölümcül acılar çekeriz. Yüreğim acı çekmekten korkuyor dedi bir gece simyacıya aysız gökyüzüne bakarlarken. Yüreğine acı korkusunun, acının kendisinden de kötü bir şey olduğunu söyle. Düşlerinin peşinde olduğu sürece hiçbir yürek kesinlikle acı çekmez. Çünkü araştırmanın her anı Tanrı ve sansuzluk ile karşılaşma anıdır. Her arama anı bir karşılaşma anıdır dedi delikanlı yüreğine. Hazinemi aradığım sırada her gün pırıl pırıldı. Çünkü her saatin onu bulma düşünün bir parçası olduğunu biliyordum. Hazinemi ararken yolumun üzerine öylesine şeyler keşfettim ki, bir çoban için olanaksız şeylere girişmek cesaretim olmasaydı, bunlara rastlamayı kesinlikle hayal bile edemezdim. Bunun üzerine yüreği bütün bir öğle sonu yatıştı ve geceliğin derin bir uykuya daldı. Delikanlı uyuyunca yüreği ona evrenin ruhunun işlerini anlatmaya başladı. Her mutlu insanın içinde Tanrı'yı taşıyan insan olduğunu söyledi. Ve tıpkı daha önce simyacının da söylediği gibi mutluluğun çölün küçük bir kum tanesinde bulunabileceğini söyledi. Çünkü bir kum tanesi yaratılışın bir anıdır ve evren onu yaratmak için milyonlarca milyonlarca yıl uğraşmıştır. Yeryüzünde her insanın kendisini bekleyen bir hazinesi vardır dedi yüreği delikanlıya. Biz yürekler, insanlar artık bu hazineleri bulmak istemedikleri için bunlardan pek ender söz ederiz. Onları küçük çocuklara anlatırız. Sonra herkesi kendi yazgısının yoluna göndermek işini hayata bırakırız. Ne yazık ki kendisine çizilmiş olan yolu pek az insan izliyor. Oysa bu yol kişisel menkıbenin ve mutluluğun yoludur. İnsanların çoğu dünyayı korkutucu bir olay olarak görüyorlar ve yalnızca bu nedenden dolayı da dünya gerçekten korkutucu bir şey oluyor. O zaman biz yürekler giderek daha alçak sesle konuşmaya başlıyoruz ama asla susmuyoruz. Ve sözlerimizin duyulmaması için dilekte bulunuyoruz. Kendilerine çizmiş olduğumuz yolu izlemedikleri için insanların acı çekmelerini istemiyoruz. Peki yürekler, insanlara düşlerinin peşinden gitmek zorunda olduklarını neden söylemiyorlar diye sordu delikanlı simyacıya. Çünkü bu durumda en çok yürek acı çeker ve yürekler acı çekmekten hoşlanmazlar. Delikanlı o gün yüreğini dinledi. Ondan kendisini asla terk etmemesini istedi. Ondan düşlerinden uzaklaşacak olursa göğsünde sıkışmasını ve kendisini uyarmasını, uyarı işareti vermesini istedi. Ve bu işareti ne zaman duyarsa ona dikkat edeceğine yemin etti. Delikanlı o gece bu konuların hepsini simyacı ile konuştu. Ve simyacı delikanlının yüreğinin evrenin ruhuna geri dönmüş olduğunu anladı. Şimdi ne yapmalıyım diye sordu delikanlı. Piramitler yönünde yürümeye devam et dedi simyacı. Ve işaretlere dikkat et. Yüreğin artık sana hazineyi gösterebilecek durumda. Yoksa benim henüz bilmediğim bu mu? Hayır, senin henüz bilmediğin şudur dedi simyacı. Evrenin ruhu bir düşü gerçekleştirmeden önce yol boyunca öğrenilen her şeye değer biçer. Bize karşı kötü duygular beslediği için böyle davranmamaktadır. Düşümüzü gerçekleştirmememizin yanı sıra ona doğru ilerlerken aldığımız dersleri de iyice öğrenmemizi istemektedir. Ama insanların çoğunluğu işte bu anda vazgeçerler. Çölün dilinde biz bu durumu şöyle tanımlamaktayız. Vahanın palmiyeleri ufukta görünmüşken susuzluktan ölmek. Araştırma her zaman acemi talihiyle başlar ve her zaman Fatih'in sınavıyla sona erer. Delikanlı ülkesinde söylenen eski bir atasözünü anımsadı. En karanlık an, şafak sökmeden önceki andır. İlk somut tehlike işareti ertesi gün görüldü. Üç savaşçı gelip iki yolcuya buralarda ne aradıklarını sordular. Ben Şahin'imle avlanmaya geldim dedi simyacı. Sizi aramamız gerek. Bakalım silahınız var mı diye konuştu savaşçılardan biri. Simyacı atından ağır ağır indi. Arkadaşı da onun gibi yaptı. Neden yanınızda bu kadar para var diye sordu delikanlının para kesesini gören savaşçı. Mısır'a gitmek için diye yanıtladı delikanlı. Simyacıyı arayan savaşçı sıvıyla dolu bir kristal şişe ve tavuk yumurtasından biraz daha büyük, sarı renkli camdan bir yumurta buldu. Bu ne diye sordu savaşçı. Felsefe taşı ile ebedi hayat iksiri. Simyacıların büyük yapıtı. Bu iksirden içen kimse kesinlikle hasta olmaz ve bu taşın küçük bir parçası herhangi bir madeni altına çevirir. Üç savaşçı kahkahayla güldüler. Simyacı da onlarla birlikte güldü. Yanıtı çok eğlenceli bulmuşlardı. Bunun üzerine iki yolcuya eşyalarıyla birlikte gitmeleri için fazla güçlük çıkarmadılar. Deli misiniz siz diye sordu delikanlı biraz uzaklaşınca. Onu neden böyle yanıtladınız? Sana hayatın çok basit bir yasasını göstermek için. Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğunu asla göremeyiz. Peki neden bilir misin? Çünkü insanlar hazineye inanmazlar. Çölde yolculuklarına devam ettiler. Günler geçtikçe giderek sessizleşiyordu delikanlının yüreği. Geçmiş ya da geleceğin olaylarıyla ilgilenmiyordu artık. O çölü seyretmekle ve delikanlıyla birlikte evrenin ruhunu içmekle yetiniyordu. Yüreği ile delikanlı artık birbirlerine ihanet edemeyecek iki büyük dost oldular. Yürek bazen uzun sessizlik saatleri sonunda müthiş yorgun düşen delikanlıyı ferahlatmak, yüreklendirmek amacıyla konuşuyordu. Yürek ilkin onun büyük niteliklerinden söz etti. Koyunlarından ayrılmak için gereken cesaretinden, kendi kişisel menkıbesini yaşamasından ve billuriye dükkanında çalışırken kanıtladığı coşkusundan. Delikanlının henüz fark etmediği bir başka şeyden de söz etti. Hiç farkına varmadan kurtulduğu tehlikelerden. Birinde babasının tabancasını çalarak saklamıştı. Ama kuşkusuz kendi kendini yaralayabilirdi. Delikanlıya kırın ortasında hasta olduğu günü anımsattı. Delikanlı kusmuş, ardından epeyce uyumuştu. Oysa bu sırada onu öldürüp koyunlarını çalmayı tasarlayan iki haydut biraz ileride bekliyordu onu. Ama genç çobanın gelmediğini görünce onun yolunu değiştirdiğini sanıp oradan ayrılmışlardı. Yürekler her zaman insanlara yardım ederler mi diye sordu simyacıya. Yalnızca kendi kişisel menkıbelerini yaşayanlara yardım ederler. Ama çocuklara, sarhoşlara ve ihtiyarlara da çok yardım ederler. Bu öyleyse tehlike olmadığı anlamına mı geliyor? Bu yalnızca yüreklerin ellerinden geleni yaptıkları anlamına geliyor diye yanıtladı simyacı. Bir akşam savaşan kabilelerden birinin ordugahından geçtiler. Her yanda silahlarını kullanmaya hazır, görkemli beyaz giysiler giymiş Araplar vardı. Adamlar nargile içiyor ve savaşları anlatarak gevezelik ediyorlardı. İki yolcuya hiç kimse dikkat etmedi. ''Hiçbir tehlike yok.'' dedi delikanlı biraz uzaklaştıkları zaman. Simyacı öfkelendi. ''Yüreğine güven.'' dedi. ''Ama çölde bulunduğunu da unutma. İnsanlar savaşırken evrenin ruhu da savaş çığlıklarını duyar. Gökyüzünün altında olanların sonuçlarından hiç kimse kurtulamaz. Her şey bir ve tek şeydir.'' diye düşündü delikanlı. Ve çöl sanki simyacının haklı olduğunu kanıtlamak istermiş gibi yolcuların arkasında birden iki atlı göründü. ''Daha ileriye gidemezsiniz.'' dedi biri. ''Şu anda savaş bölgesinde bulunuyorsunuz.'' ''Çok uzağa gitmiyorum.'' dedi simyacı, atlıların gözlerinin içine bakarak. Atlılar bir süre hiçbir şey söylemediler, sonra yollarına devam etmelerine izin verdiler. Delikanlı olanları hayranlık içinde seyretmişti. ''Adamlara bakışınızla boyun eğdirdiniz.'' dedi. ''Gözler ruhun gücünü gösterirler.'' diye yanıtladı simyacı. ''Doğru.'' diye düşündü delikanlı. Ordugahta askerlerin arasında bulunan bir adamın gözlerini simyacı ile kendisinin üzerine dikmiş olduğunu farkına varmıştı. Çok uzakta olduğu için yüzü pek seçilmiyordu. Ama bu adamın kendilerini gözetlediği de kesindi. Sonunda ufak boyunca uzanan bir sıra dağı aşmaya çalışırlarken simyacı piramitlere iki günlük yol kaldığını söyledi. ''Kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kalacaksak bana simya öğretin.'' dedi delikanlı. ''Artık bilinmesi gereken her şeyi biliyorsun. Geriye sadece evrenin ruhuna nüfuz etmek ve her birimize ayrılmış olan hazineyi keşfetmek kalıyor. Benim bilmek istediğim bu değil. Kurşunu altına dönüştürmekten söz ediyorum ben.'' Simyacı çölün sessizliğine saygı gösterdi ve ancak yemek için durduklarında konuştu. ''Evrende her şey evrim geçirir ve bilenler için en çok evrim geçirmiş madendir altın. Bana niçin olduğunu sorma bilmiyorum. Yalnızca şunu biliyorum, geleneğin öğrettikleri her zaman doğrudur. Ama insanlar bilgelerin sözlerini doğru olarak yorumlayamadılar ve altın evrimin simgesi olacağına savaşların işareti oldu.'' ''Nesneler birçok dil konuşurlar.'' dedi delikanlı. ''Develerin bozlamasının önce yalnızca deve bozlaması olduğunu gördüm, sonra tehlike işaretine dönüştüğünü ve daha sonra da tekrar bozlama olduğunu gördüm.'' ''Ama sustu delikanlı, simyacı bunların hepsini biliyor olmalıydı.'' ''Gerçek simyacılar tanıdım.'' diye konuşmaya başladı simyacı. Laboratuvarlarına kapanıp altın gibi evrimlenmeye çalışıyorlardı. Felsefe taşını keşfettiler. Çünkü bir şey evrim geçirdiğinde, çevrede bulunan her şeyin evrim geçirdiğini anlamışlardı. Başkaları taşı rastlantıyla buldular. Bunların yetenekleri vardı. Ruhları öteki insanların ruhlarından daha uyanıktı. Bunlar pek azdır. Hesaba katmak gerekmez. Son olarak kimileri de yalnızca altın ararlar. Bunlar sırrı hiçbir zaman bulamadılar. Kurşunun, bakırın, demirin de gerçekleştirilecek kendi kişisel menkıbeleri olduğunu unutmuşlardır. Başkasının kişisel menkıbesine burnunu sokan kimse, kendi kişisel menkıbesini kesinlikle keşfedemez. Simyacının sözleri bir beddua gibi yankılandı. Eğilip bir kavga aldı çölden. ''Burası eskiden denizdi.'' dedi. ''Bunu anlamıştım.'' diye karşılık verdi delikanlı. Simyacı bir kavga alıp kulağına dayamasını istedi ondan. Bunu çocukken birçok kez denemişti. Kavkıyı kulağına dayayınca deniz sesi duydu. Deniz her zaman bu kavkının içindedir. Çünkü bu onun kişisel menkıbesidir. Ve çöl tekrar dalgalarla kucaklaşıncaya kadar da onu asla terk etmeyecektir. Daha sonra atlarına bindiler ve Mısır piramitleri yönünde yola koyuldular. Delikanlının yüreği tehlike işareti verdiği sırada güneş batmaya başlamıştı. Çevrelerinde yüksek kumullar vardı ve delikanlı simyacıya baktı ama simyacı besbelli hiçbir şey fark etmemişti. 5 dakika sonra tam karşılarında karaltıları tan yerine düşen 2 atlı gördü. Delikanlı daha ağzını açıp simyacıya bir şey söylemeden 2 atlı önce 10 sonra 100 atlı oldu. En sonunda da bütün kumullar atlılarla doldu. Savaşçılar mavi giyinmişlerdi. Türbanlarının çevresinde üçlü bir halka vardı. Yüzlerinde mavi renkli peçeler vardı ve yalnızca gözleri görünüyordu. Bu mesafeden bile gözleri ruh güçlerini yansıtıyordu ve bu gözler ölümden söz ediyordu. İki yolcuyu yakınlarında bulunan bir orduya götürdüler. Bir asker simyacı ile arkadaşını vahadaki çadırlara pek benzemeyen bir çadıra soktu. Çadırdaki kurmaylarla birlikte bir komutan vardı. "Bunlar casus," dedi adamlardan biri. "Biz yolcuyuz," dedi simyacı. "Sizi 3 gün önce düşman ordugahında gördük ve muhariplerden biriyle konuştunuz." "Ben çölde gezen ve yıldızları tanıyan bir gezginim," dedi simyacı. "Birlikler ve kabilelerin harekatı hakkında hiçbir bilgim yoktur. Yalnızca arkadaşıma buraya kadar kılavuzluk ettim." "Arkadaşın kim?" diye sordu reis. "Bir simyacı," dedi simyacı. "Doğanın güçlerini bilir ve siz komutana kendi olağanüstü güçlerini göstermek istemektedir." "Bir yabancı ne yapıyor yabancı toprakta?" diye sordu adamlardan biri. "Kabilenize takdimi olarak para getirdim," diye araya girdi simyacı, delikanlının ağzını açmasına fırsat bırakmadan. Ve delikanlının kesesini alarak 6 liraları reise verdi. Reis hiçbir şey söylemeden aldı paraları. Çok sayıda silah almaya yetecek yüklü bir paraydı bu. "Bir simyacı nedir?" diye sordu Arap. "Doğayı ve dünyayı bilen bir insandır. Canı isteseydi yalnızca rüzgarın gücünü kullanarak ordugahı yerle bir edebilirdi." Adamlar güldüler. Savaşta gördükleri şiddete alışkındılar ve rüzgarın öldürücü darbe indiremeyeceğini biliyorlardı. Bununla birlikte hepsi de yüreklerinin göğüslerinde sıkıştığını fark ettiler. Çöl insanlarıydı bunlar ve büyülerden korkarlardı. "Böyle bir şey görmek isterdim," dedi reis. "Bize 3 gün gerek," dedi simyacı. "Sahip olduğu gücün etkisini göstermek için kendisi rüzgar olacak. Bunu başaramayacak olursa kabilenizin onuruna alçak gönüllü hayatlarımızı sunacağız." "Bana ait olan bir şeyi bana sunamazsınız," diye bildirdi şef öfkeyle. Ama yolculara 3 günlük süreyi verdi. Dehşete düşen delikanlı yerinden kımıldamayacak bir durumdaydı. Simyacı onun çadırdan çıkmasına yardım etmek için kolundan tutmak zorunda kaldı. "Onlara korktuğunu gösterme," dedi. "Bunlar yürekli insanlar, korkakları küçük görürler." Delikanlı konuşma yeteneğini yitirmişti. Sesini ancak bir süre sonra ordugahta yürürlerken kavuştu. Bir yere kapatılmalarının yararı yoktu. Araplar yalnızca atlarını almışlardı. Böylece evren bir kez daha sayısız dillerini açıkladı. Şimdiye kadar özgür ve sınırsız bir mekan olan çöl artık aşılması olanaksız bir surdu. "Onlara bütün hazinemi verdiniz," dedi delikanlı. "Ömür boyu kazandığım her şeyi. Ama ölecek olsaydın ne işine yarayacaktı hazinen? En azından 3 günlüğüne hayatını kurtardı. Paranın ölümü geciktirdiği öyle sık görülmez." Ama delikanlı hikmet sözlerini anlamayacak kadar korkmuştu. Rüzgara nasıl dönüşebileceğini bilmiyordu. Simyacı değildi kendisi. Simyacı bir savaşçıdan çay istedi. Delikanlının bileklerine biraz çay döktü. Simyacı anlayamadığı bir şeyler söylerken delikanlının içine bir dinginlik dalgası yayıldı. "Umutsuzluğa teslim olma," dedi. Simyacı alabildiğine tuhaf ve yumuşak bir sesle. "Yoksa yüreğinle konuşmana engel olur." "Ama nasıl rüzgara dönüşebilirim bilmiyorum." "Kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimse neye ihtiyacı varsa hepsini bilir. Bir düşün, gerçekleşmesini bir tek şey olanaksız kırar, başarısızlığa uğrama korkusu." "Başarısızlığa uğramaktan korkmuyorum. Yalnızca rüzgara nasıl dönüşebileceğimi bilmiyorum." "Öyleyse öğrenmen gerekecek. Hayatım buna bağlı." "Ama ya başaramayacak olursam?" "Kişisel menkıbeni yaşamış olduğun için öleceksin. Bir kişisel menkıbenin ne olduğundan habersiz, bunun ne olduğunu asla öğrenemeyecek olan milyonlarca insan gibi ölmekten evladır bu. Ama korkma, genellikle ölüm insanı hayata karşı daha dikkatli olmaya zorlar." 1. gün geçti. Yakınlarda bir yerde büyük bir savaş oldu. Ordugaha birçok yaralı getirdiler. "Ölüm hiçbir şeyi değiştirmiyor," diye düşündü delikanlı. Ölen savaşçıların yerini başkaları alıyor ve hayat devam ediyordu. "Daha sonra da ölebilirdin dostum," dedi bir başka muharip, silah arkadaşlarından birinin cesedinin yanında. "Barış zamanında da ölebilirdin. Ama eninde sonunda, şu ya da bu şekilde, nasıl olsa ölecektin." Akşama doğru simyacıyı bulmaya gitti delikanlı. Simyacı Şahin ile birlikte çöle gidiyordu. "Rüzgara dönüşmeyi bilmiyorum," diye tekrarladı bir kez daha. "Sana söylemiş olduğum şeyi hatırla. Dünya Tanrı'nın yalnızca görünen parçasıdır. simya ya da tinsel yetkinliğin maddi alana yönlendirir yalnızca. Ne yapıyorsunuz? Şahinimi besliyorum. Rüzgara dönüşmeyi başaramazsam öleceğiz dedi delikanlı. O zaman Şahin'i beslemek neye yarar? Sen öleceksin diye yanıtladı simyacı. Ben rüzgara dönüşmeyi biliyorum. İkinci gün ordugahın yakınlarında bulunan bir kayanın tepesine tırmandı delikanlı. Nöbetçiler engel olmadılar. Rüzgara dönüşecek bir büyücüden söz edildiğini duymuşlardı ve ona yaklaşmak istemiyorlardı. Üstelik aşılmaz bir sur gibiydi çöl. Delikanlı ikinci gün bütün öğle sonu boyunca çöle baktı. Yüreğini dinledi ve çölde delikanlıyı saran korkuyu dinledi. İkisi de aynı dili konuşuyorlardı. Üçüncü gün yüce reis yüksek rütbeli subaylarını yanına çağırdı. Rüzgara dönüşecek olan şu çocuğa gidip bakalım dedi simyacıya. Gidelim diye yanıtladı simyacı. Delikanlı bir gün önce gelmiş olduğu yere götürdü hepsini. Sonra hepsinin oturmasını istedi. Biraz vakit alacak dedi. Bizim acelemiz yok dedi yüce reis. Bizler çöl insanlarıyız. Delikanlı gözlerini ufka dikip bakmaya başladı. Uzakta dağlar, kumullar, kayalıklar, hayatta kalmanın olanaksız olduğu bu yörede yaşamakta direnen bitkiler vardı. Dört bir yanı çöldü. Aylar boyu üzerinde yürüdüğü ama ancak küçük bir bölümünü tanıdığı çöl. Bu küçük parçada İngilizlere, kervanlara, kabile savaşlarına ve 50.000 hurma ağaçlık ve 300 kuyuluk bir vahaya rastlamıştı. Ne istiyorsun bugün benden diye sordu çöl. Birbirimizi dün yeterince seyretmedik mi? Bir yörende sevdiğim kadın yaşıyor. Bu yüzden engin kumlarına baktığım zaman onu seyretmiş oluyorum. Onun yanına geri dönmek istiyorum ve rüzgara dönüşmek için senin yardımına gereksinimim var. Aşk nedir diye sordu çöl. Aşk, Şahin'in senin kumların üzerinde uçtuğu zamanki şeydir. Çünkü sen onun için yeşermiş bir kırsın ve hiçbir zaman avsız dönmedi senden. Senin kayalarını, kumullarını, dağlarını biliyor ve ona karşı cömertsin sen. Şahin'in gagası parçalarımı kopartır dedi çöl. Avı yıllar boyunca beslerim. Sahip olduğum pek az suyla susuzluğumu gideririm. Ona yiyeceklerin yerini gösteririm. Ve bir gün tam avın okşamalarını kumlarımda hissedeceğim sırada Şahin gökyüzünden iner.